Sevgili izleyenler ve dinleyenler, merhaba. Ben Arif ve bugün kozmolojik argümanı anlatıyorum. Kozmolojik argüman, bildiğiniz gibi Tanrı'nın varlığı lehine olan argümanlardan bir tanesi ve en çok bilineni, tartışılanı, konuşulanı dersek yanılmış olmayız sanıyorum. Bunun bir iki nedeni var. Birincisi, eski bir argüman. Antik döneme kadar izini takip edebiliyoruz. Tarihin her döneminde kendine yer bulabilmiş, canlı kalabilmiş bir argüman, tartışmalara konu olmuş. İkincisi de bununla bağlantılı olarak insanın sezgisel yönüne hitap eden bir argüman. Yani hayatımızın bir döneminde belki hala bu evren nereden geldi, orijini nedir, nereye gidiyor, niçin hiçbir şey yok değil de bir şeyler var diye kendimize sormuşuzdur sanıyorum. Argümanın temel nosyonu da bu. A priori mi, a posteriori mi dediğimizde genel kanı a posteriori olduğu şeklinde. Çünkü kozmoza bakıyoruz ve bunun üzerinden bir takım çıkarımlarla Tanrı'ya ulaşıyoruz. Ama şakayla karışık a priori diyen de var. Yani böyle bir şey yok da argüman yer yer karşımıza mantıksal formda çıktığı için bu şekilde de söylenebiliyor. Şimdi biraz tarihine bakalım, sonrasında eleştirilerle beraber değerlendiririz. İlk dönemde baktığımızda evren sıfırdan yaratılıyormuş gibi algılanmıyor. Antik dönemde ay üstü alem, ay altı alem sınıflandırması var ve ay üstü alemin sabit olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden de Tanrı'ya diyorlar ki, yani bu evreni sıfırdan yaratmıyor da düzenliyor. İlk hareketini veriyor. Ve mimar gibi, yani Tanrı daha çok. Sıfırdan yaratmaktan ziyade var olan bir şeyi düzenliyormuş gibi. Bunu Platon'da görebiliyoruz, Aristoteles'te görebiliyoruz. Platon'da biraz daha silik, Aristoteles'te direkt ilk muharrik olarak görebiliyoruz. Nitekim sonrasında da pek çok İslam düşünürü, Hristiyan düşünürü bundan etkileniyorlar ve bu şekilde de inanıyorlar. Yani bu şekilde de argümantasyon kuruyorlar. Sonrasına baktığımızda Farabi'ye değinebiliriz. Farabi'nin versiyonu biraz daha mantıksal biçimde. Diyor ki, mümkün varlıkların bir başı vardır ve bu mümkün varlıklar silsilesi sonsuza kadar gidemez. Çünkü ne demiştik? Mümkün varlıkların varlığı içinde, yokluğu içinde sebep gerekir ve bu silsile sonsuza kadar gidemez. Yani bir mümkün varlık, bir mümkün varlığın sebebi olabilir ama kendi sebebi olamaz. Bu dairevi de olamaz. Çünkü dairevi olduğu zaman bir şey kendisinin hem sebebi hem de sonucu olmuş olacak. O yüzden diyor, bu mümkün varlıklar silsilesinin başında varoluşunu özünden alan, özü varoluş olan bir varlık olması gerekir diyor. Bu da zorunlu varlık olmuş oluyor ve takdir edersiniz ki Tanrı. Farabi'nin argümanı bu şekilde. Gazali'ye baktığımızda, bugün kozmolojik argüman dediğimizde aklımıza gelen ilk argüman formu. Nitekim Craig sağ olsun, biliyorsunuz William Lane Craig bu kozmolojik argümanın, daha doğrusu kelam kozmolojik argümanının bayrak taşıyıcısı bugün. Dünyada bilinmesine katkı sağlamış bayağı, sağ olsun. Onunki de şu şekilde, varlığa gelen her şeyin bir başlatıcısı vardır. Tabii bu Craig'in modifiye ettiği versiyonu. Varlığa gelen her şeyin bir başlatıcısı vardır. Evren varlığa gelmiştir. Evrenin bir başlatıcısı vardır. Yine burada da başlatıcı dediğimizde Tanrı'yı kastetmiş oluyoruz. Bunlara tekrar döneceğiz. Biraz da batıya bakalım. Aquinas yine ilk muharrik üzerinden, Aristoteles'ten geldiği gibi savunuyor. Ve beş yolundan bir tanesi bu şekilde. Tanrı evrene ilk hareketini verendir gibi. Leibniz'e baktığımızda yeter sebep ilkesiyle beraber görüyoruz. Mümkün varlığın açıklaması mümkün varlık olamaz diyor. Evrenin tamamı mümkün bir varlık olarak karşımıza çıkıyor diyor. Ve öyleyse evrenin açıklaması zorunlu bir varlık olmalıdır diyor. Yani yeter sebep ilkesine dayanarak burada bir zorunlu varlık olması gerekir diyor. Bu zorunlu varlık da Tanrı'dır. Şimdi daha çok burada Gazali'nin versiyonu üzerinde duracağım. Diğerleri de gayet güzel ama bugün en çok tartışılan, konuşmalara konu olan hali Gazali'ninki. Biz de orada duralım. Ne diyordu? Varlığa gelen her şeyin bir başlangıcı vardır, başlatıcısı vardır. Evren varlığa gelmiştir, evrenin bir başlatıcısı vardır. Şimdi burada iki öncüle de itiraz ediliyor. Varlığa gelen her şeyin bir başlatıcısı var mıdır? Yani biz burada bir nedensellik kuruyoruz ama diyorlar ki kuantum alanında nedensellik bizim anladığımız şekilde işlemez. Yani bir belirsizlik vardır. O yüzden de orada bir nedensellik aramamıza gerek yok. Yani Big Bang'e baktığımızda orada her ne madde var idiyse atom altı parçacıklar artık en azından iki tane parçacık vardı. İşte çarpıştı, onun öylece bir patlama oldu geldi diyoruz. Yani bunu bilimsel olarak söylemek zorunda değiliz. Yine mantıksal olarak da evrenin bir başının olması gerektiğine ulaşabiliriz. Ama böyle bir veri varken de kullanmakta beis yok gibi. Yani adamlar diyor ki Big Bang içinde orada kuantum alanında bir hareket vardı ve anladığımız şekilde bir nedensellik olmasına gerek yok. Bir belirsizlik vardır diyorlar yani. Ama belirsizlik ne demek? Böyle bir şey mümkün mü? Bilemiyorum. Yani biz bir şeye belirsiz dediğimiz zaman neye göre belirsiz diyoruz? Belirsizliğin bir kriteri var mı? Kriteri varsa belirli hale gelmiş oluyor. Diğer yandan belirsiz dediğimizde bir şeye biz daha çok kendi bilgimiz hakkında bilgi veriyormuşuz gibi. Yani bu bizim bilgisizliğimizmiş gibi. Bir çocuk varmış diyelim, 7 yaşında bir yıldız görmüş. Onu bir daha görmemiş. Yıldız işte dünyanın kenarından geçmiş gitmiş. Ya da gök cismi her neyse. Yıllarca bunu denk gelmiş, yani öylesine müstakil bir olaymış gibi anlatmış ama 50 yıl sonra bir daha görünce yıldızı anlamış ki ha burada bir belirlilik varmış. Yani bir şeye belirsiz dediğimiz zaman bunun her zaman belirliye dönme ihtimali var. Bununla yani burada bizim anlayamamış olma ihtimalimiz çok yüksek. Bir de geçen sene bilim felsefesi dersini bir teorik fizik profesöründen almıştım. Adamın dediğini, hocamın dediğini aktarıyorum. Yani bu kuantum alanı çok fazla spekülasyona açık bir alan diyor ve hani şöyle düşünün. Mesela bir ay boyunca siz her gece kümese girip bir rapor hazırlıyorsunuz. Ve bir ay sonunda şunu diyorsunuz. Her gece saat 12'de tavuklar deliye dönmüş gibi etrafta koşturuyor. Şimdi bu sizin yaptığınız yorum makul bir yorum mu? Yani objektif bir yorum mu? Tabii ki değil. Niye değil? Yani siz orada objektif ve tarafsız bir gözlemci olarak bulunmuyorsunuz kümesin içinde. Siz kümese girdiğiniz zaman tavuklar yani 4 metrekarelik bir yerde mesela sizi fark ediyor haliyle deliye dönmüş gibi koşturuyorlar. Bu nedenle kuantum alanı hakkında yaptığımız gözlemler yerinde olmayabilir. Bununla birlikte Craig'in de dediği gibi bu bilim dünyasında da genel kabul gören bir görüş değil diyor. Yani kuantum alanının da belirli olduğunu söyleyen bilim insanları varmış. Şunu da diyebiliriz tabii. En azından bazı şeyler belirli olacak ki biz hayatımıza yani belirli olarak devam edebiliyoruz. Belirli düşünebiliyoruz. Evet, kuantumun üstüne çıktığında bu kuantum alanının mekanizması işlemiyor. O yüzden biz burada belirli yaşıyoruz gibi şeyler söyleniyor ama en azından belli bir miktar tutarlılığında olması gerekir diyebiliriz. Bir diğer nokta da evrenin ezeliyeti meselesi. Yani evren ezeli olabilir diyorlar. Yani sen nasıl ki Tanrı'ya atfediyorsun ezeliyeti, biz de evrene edelim diyorlar. Evrene atfedelim diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Evrenin ezeli söz konusu olduğunda şunu söyleyebiliyoruz. Yani eğer evren ezeli olsaydı biz bugüne gelemezdik. Evrenin öncesinde arkamızda sonsuz bir zaman dilimi varsa bu sonsuz zaman dilimi bitmeyeceği için sonsuz olduğu için yani ezeli dediğimizde bunu kastettiğimiz için biz asla bugün bu konumda ben bu anı yaşıyor olamazdım. Siz bu anı yaşıyor olamazdınız. Çünkü arkanızdaki sonsuz zamanın tamamlanmış olması mümkün değil eğer evren ezeli ise. Doğru mu? Bence doğru. Güzel bir karşılık oluşturuyor. Yani evren ezeli olamıyor o yüzden. Hani Big Bang'e başvurmadan da evrenin ezeli olmayacağını ya da bir başlangıcının olacağını düşünebiliyoruz derken de bu noktayı kastediyordum. Yapılan bir başka eleştiride William Rowe diyor ki yani bir şey varlığa gelecekti ve bu evren varlığa geldi. Bu olmasaydı başkası olabilirdi. Yani bir at yarışında neden bir at yarışı kazandı diye sorulmaz diyor. Bir at kazanmasaydı başka bir at kazanabilirdi diyor. Buna karşılık da Kunz da diyor ki yani niye bir at yarışı kazanmak zorunda olsun? Bir de bilmiyoruz hani başka evrenler var olmaya çalışıyordu da bizim evrenimiz var olduğu vakitte. Başka evrenler var olmaya çalışıyordu da bizimki mi başarılı oldu? Bunu bilmiyoruz ve diğer yandan bizimkinin başarılı olması için de bir zorunluluk yok. Yani bir at yarışında da bir atın yarışı kazanması zorunlu değil. Hepsi birden kavgaya tutuşabilir, ne bileyim bacaklarını kırabilir, bir aksilik çıkabilir yani. Bu yüzden tabii Rowe da bunun cevabını vermiyor. Niye bir at yarışı kazanmış olsun dediğimizde de bunun cevabı yok. Genel yapılan, verilen karşılıklardan birisi şu, bir eleştiri olarak evren brute factor diyorlar. Yani kaba gerçekliktir. Universe just is. Gördüğün gibi bunun daha fazla bir açıklamaya ihtiyacı yok diyor. Yani evrenin arkasında bir neden aramaya ihtiyacımız yok diyorlar. Ama Proust'un da dediği gibi yani bu biraz kestirme bir cevap ve cevapsızlık hali. Yani cevap vermemek demek bir cevap vermek değildir. O yüzden bir açıklama sunmuş olmuyor bize. Ve bilimi de baltalayan bir şey. Yani bütün bilim evreni anlayabileceğimiz üzerine kuruldu. Yani biz uzaya bir şey gönderiyorsak bir şey bulabiliriz diye gönderiyoruz. Hani daha şimdikinden daha iyi bir açıklama ihtiyacı hissediyoruz ve zaman da gösteriyor ki bunda da bir nebze başarılıyız. Yani açıklamalarımız gittikçe iyileşiyor. Ama en başında yahu gördüğün gibi yani 2000 yıl önce insanlar, 1000 yıl önce, 500 yıl önce, 300 yıl önce insanlar evrene bakıp da gördüğün gibi işte daha ne açıklama istiyorsun ki? Aha masa, kalem, telefon, bilgisayar her neyse bunları deseydi yani zaten bunlar olmazdı. Bu o yüzden hem bir cevapsızlık hali, makul bir eleştiri değil, hem de dediğimiz gibi bilimin de altını oyan bir cevap. Daha sonrasına baktığımızda parçaları açıklamanın yeterli olduğu söyleniyor. Bütünü açıklamanın yani parçalar arasında biz burada bir nedensellik görüyoruz ve evrenin de bir nedeni olması gerektiğini söylüyoruz ama mesela Hume ve Russell diyor ki yani bu kompozisyon hatasıdır. Kompozisyon hatası dediğinde şunu kastediyor. Yani bugün mesela Barcelona dünyanın en iyi takımıdır diyoruz. Biz buradan şu çıkarımı yaparsak kompozisyon hatası yapmış oluyoruz. Barcelona'daki oyuncular dünyanın en iyi futbolcularıdır dersek. Niye? İşte hatamızı da şuradan anlayabiliyoruz. Ronaldo Barcelona'da değil. Mesela yani. Takım tartışmasına girmeyelim de. Dünyanın en iyi oyuncusu Ronaldo ama en iyi takımı Barcelona olabilir. Eğer biz Barcelona dünyanın en iyi takımı diye oyuncularına da en iyisi dersek yanlış yapmış oluruz. Bir kompozisyon hatası yapmış oluruz diyor. Aynı şekilde biz evrenin parçalarına bakıp arasında nedensellik görüp de evrenin kendisine bir nedensellik atfettiğimizde kompozisyon hatası yapmış oluruz diyor. Ama bu gerçekten böyle mi? Değil. Niye değil? Yani evrenin parça ve öncelikle parça ve bütün tamamen ayrı şeyler değil. Parça ve bütün arasında bir ortaklık olacak ki biz bunlara parça ve bütün diyelim. Yani bir parçanın bir bütüne ait olduğunu arasındaki ortaklıktan anlıyoruz nihayetinde değil mi? Birincisi bu. İkincisi de baktığımızda yine hepsi bir noktadan çıkıyor ya bütün evren. Yani bunlar bir bütün. Yani parça da bütünün kendisi esasında. O yüzden buradaki nedenselliği de evrene uygulamamızda bir sakınca yokmuş gibi görüyorum. Kant'ın yaptığı bir eleştiri var. Kant da diyor ki yani Kant burada biraz alengirli bir iş yapıyor. Önce kozmolojik argümanı ontolojik argümana çeviriyor. Sonrasında da ontolojik argümanı bildiği gibi yani bunu o forma önce bir yoğuruyor, yorumluyor. O forma soktuktan sonra da canına okuyor. Yani bildiği yola getirmiş oluyor önce. Öyle yapmaya çalışıyor diyelim ya da en azından. Şunu söylüyor. Eğer biz evrene bakarak evrenin mümkün olduğunu söylüyoruz ya ve buradan da bir zorunlu varlık çıkarıyoruz. Diyor ki yani zorunlu varlık olacaksa bu mümkün varlığa dayanmamalı. Mümkün bir şeye dayanan bir zorunlu varlık olamaz. Yani mümkün varlıktan biz bu çıkarımı yapmamalıyız diyor. Zorunlu varlık varlığını kendisinden, özünden almalı diyor. Ens realissimum olarak ifade ediyor. Yani gerçekliği kendinden olan gibi. Böyle olunca da ontolojik argümana dönüyor. Tanrı'yı kendi kavramı içerisinden varlığını çıkardığımızda da bir kavramın varlığından bahsetmek için kavramın dışına çıkmamız gerekiyor diyor. Kozmolojik argüman deyince de ama böyle olmaz. Varlığı zorunlu olacaksa kendisine dayanmalı diyor. O yüzden biraz bu bana şey geliyor yani felsefi ayak oyunu mu denir? Ne denirse artık. Ve nedenselliği evrenin dışına taşıyamayız diyor. Ama başka çaremiz de yok gibi. Yani bunların hepsini bir noktaya götürdüğümüzde tabii o zaman Big Bang gibi bir şey de yok. O yüzden bundan da mesul tutup eleştirecek halimiz yok Kant'ı ama yani o noktaya baktığımızda da şimdi şöyle klasik bir prensip var. Nihil ex nihilo fit. Hiçbir şey yani yokluktan yokluk çıkar ya da yokluktan hiçbir şey çıkmaz. Yani bir şey yoksa yoktur. Yokluk bir şeye neden olamaz. Nitekim yokluk zihnimizde olan bir şey zaten. Yani gerçekte bir yokluk var da bu alan içinde bir şeyler var oluyor gibi bir şey yok. Yani yokluk diye bir şey yok. O yüzden bu en başındaki madde de bugün bakıyoruz madde görüyoruz etrafımızda. Bu en başındaki madde de ezeli olarak var olamayacağına göre bunun niye olamayacağını da gördük. Burada bir yokluktan varlığa geçiştirici bir nedenin olmasını beklemek oldukça makul geliyor bana. Tabii burada farklı bilimsel teorilerden bahsedilebilir. İşte vakum teorisi olabilir, sicim olabilir, çoklu evrenler olabilir. Yani bunlarda nasıl evren sürekli olarak genişliyor, genişliyor, genişliyor, sonra içine çöküyor ve tekrar genişliyor. Yani kalp atarmış gibi evren bu şekilde hareket ediyor gibi bir teori var. Sicim teorisinde evrenimiz üst bir uzay içinde bu şeye de cevap vermiş oluyor. Hani diyoruz ya evren neyin içinde genişliyor diye. Hyperspace diye bir şey var sicim teorisine göre. Bir üst uzay gibi. Bizim evrenimiz bunun içerisinde genişliyor. Ve bu alan içerisinde başka evrenlerde olabilir. Başka kozmoslarda olabilir deniyor. Ama bu tarz bilimsel teorilerde, iddialarda tabii bunun deneye dayanabilir bir yanı yok. Teori bunlar. Teori diye de küçültmüyorum yani olabilir ama argümanı bir zarar vermiş olmuyor. Yani bir eleştiri sağlamış olmuyor. Bu hyperspace diye bir şey varsa da bir üst uzayın içindeysek de yine bu da mümkün bir varlık. Yani mümkünler silsilesini Big Bang'den daha öteye götürmüş oluyor ama yine tam bir zorunlu bir açıklama vermiş olmuyor bize. Yeter bir sebep vermiş olmuyor. Yani zincirin başına başka bir mümkün daha eklemiş olmuş oluyor. O yüzden bu tarz bilimsel teorilerde bu argümandan kaçabiliyor gibi gelmiyor bana. Bir tane başka bir eleştiri var. O da zamanın B teorisi. A teorisi bizim klasik anlayışımız. Yani zaman başladı ve akıyor. Biz bunun içerisindeyiz. Şu andayız. Yarınki zaman daha yok. Biz ilerledikçe var oluyor ve lineer şekilde. Diğer yandan B teorisi de nasıl? Şurada düzgün kağıt bulamadım. B teorisi de diyor ki zaman ve madde bunlar komple evren blok halinde. Yani bir akıcılık yok. Bu sabit, taş gibi. Her zaman da buradaydı. Yarın da mevcut. Geçmiş de mevcut. Yani Big Bang burası olabilir. Olayların arasında bir öncelik sonralık olabilir. Yani her halükarda benim çocuğum benden sonra var olmuş oluyor ama nihayetinde hepsi bir gerçek olarak var diyor. Yani yarının gerçekliği de dünün gerçekliği de eşit diyor. Bu teoriye göre, bu zaman algısına göre kozmolojik argüman sıkıntıya giriyor. Yani bu tamamen blok halindeyse eğer, yani başından öncesi de yok denebilir. Sonu da sonu diye bir şey de yok gibi. Yani bu hep böyle. Zaman da bunun içerisinde olduğu için başka bir şeyimiz olmuyor. Yani hep varmış gibi. Ama bu zamanın B teorisine yapılabilecek eleştiriler, yani birincisi bu bize öyle gelmiyor. Sezgisel olarak ya zamanın A teorisi de B teorisi de kanıtlanabilecek bir şey değil tabii ama bu bize öyle gelmiyor. Yani biz zaman geçiyormuş gibi hissediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Biz şu anda önümde bir bilgisayar varmış gibi hissediyorum. Yani önümde bir bilgisayar görüyorum. Eğer bunun aksi yönde bir delil sunulmazsa ben buna inanmaya devam edeceğim. Aynı şekilde siz de bir video izlediğinizi düşünüyorsunuz. Aksi yönde bu bir rüya olabilir mi? Olabilir ama halüsinasyon olabilir mi? Olabilir ama bunun için bir size bunu imleyecek bir şey olması lazım. Yoksa biz günlük yaşantımızda olduğu gibi hissettiğimiz şekilde, inandığımız şekilde şeylerle ilişki kuruyoruz ve bunlara uygun şekilde düşünüyoruz. Yani biz zamanın A teorisi gibi zamanın akıcılığını hissediyorken, böyle düşünüyorken çıkıp da B teorisi var diyeceksen, yani A teorisinin tutarsızlığını ya da bunun bir ya bak sen rüya görüyorsun ya da halüsinasyon görüyorsun, bak serap görüyorsun, çöldeyiz, bak senin ağaç dediğin şey kum aslında gibi bir şekilde karşımıza çıkması gerekiyor B teorisinin. Ama bunu yapabiliyor mu? Bunu yapmakta başarılı mı? Sanmıyorum. Bir diğer noktası da zamanın B teorisi özgür iradeyle nasıl bağdaşıyor? Ondan emin değilim. Yani yarın da bugün kadar bir gerçekliğe sahipse ve varsa, yani bu blok olarak olduğu için her şey var. Yarın da dün kadar varsa ben nasıl özgürüm? Ha, özgür olmak zorunda değilsin denebilir ama özgür olmak zorunda değilsek de hiç konuşmanın, tartışmanın, düşünmenin anlamı yok. Yani bizim düşüncelerimiz de o zaman bu bloğun içinde var olan ve değişmeyen şeyler. Ve o zaman pekala, sen özgür iradenin olmadığını zorunlu olarak savunuyorsun. Ben özgür iradenin olduğunu zorunlu olarak savunuyorum. Hiç uzlaşamayalım, etmeyelim. Yani zamanın B teorisinin de bence sıkıntılı sonuçları var gibi görünüyor. Tabii başka eleştiriler de var. Yani burada şey çıkabiliyor karşımıza. O zaman Tanrı'yı kim yarattı? Bu basit, tabii biraz seviyesi düşük bir eleştiri diğerlerinin yanında. Ama yine de kendisine yer bulabiliyor diye değinelim. Yani Tanrı'yı kim yarattı sorusu suyu ne ıslatıyor sorusuyla muadil bir soru. Absürt bir soru. Tanrı zaten zorunlu bir varlık ve tanımı içerisinde ezelilik var. Yaratılsaydı zaten Tanrı demeyecektik. O yüzden Tanrı özünde varoluşu barındıran bir varlık olarak Tanrı'nın bir yaratıcısı yok. Nitekim su da içerisinde, özünde ıslaklık barındıran bir şey olarak ıslatılmaya ihtiyacı yok ve ıslatılamaz. Yani suyu ıslatamazsınız. Su her şeyi ıslatır ama kendisi ıslanmaz. Çünkü özündedir yani o ıslaklık. Aynı şekilde Tanrı da her şeyi var eder ama kendisi var edilemez. Yani yaratılamaz. O yüzden de bu soru çok makul bir soru değil ama Hawking gibi bir adam da sorabiliyor, bilmiyorum. Yani art niyetle mi soruyorlar, hani sallat biri tutarsa tutar inanan olur gibi mi soruyorlar, bilmiyorum. Yani yoksa Hawking gibi bir adamın bence bunu düşünmüş olması lazım ya da bunu düşünüp üstüne benim düşünmediğim bir şey koyup belki bu soruyu soruyor. Bilemiyorum. Varsa daha ileri bir temellendirmeniz Tanrı'yı kim yarattı sorusu için duymaktan memnun olurum. Mackie'nin dediği şey mantıksal olarak zorunlu olmayan bir şey. Metafiziksel olarak nasıl zorunlu olabilir? Yani biz bu Farabi'de falan da Farabi'nin versiyonunda görmüştük ya. Yani mümkünler sınırsız olamaz. O yüzden en başında bir zorunlu varlık olacaktır. Yani mantıksal olarak zorunlu değil diyor ama metafiziksel olarak zorunlu diyor. Bu nasıl mümkün olabilir diyor. Yani burada diyebileceğimiz şey mantıksal olarak zorunlu olmamasının birinci cevap. Ya bunu da çok desteklemiyorum ama yine de bir haklılık payı olabilir diye söylüyorum. Bu bize bir özgürlük alanı tanıyor. Yani mantıksal olarak zorunlu olmayışı. Böyle bir cevap var ama bu bana çok açık gelmiyor açıkçası. Diğer yandan da şunu diyebiliriz. Bir şey mantıksal zorunlu olabilir ama bilinmesi mantıksal zorunlu olmayabilir. Yani bir matematik sorusunun cevabı mantıksal olarak zorunludur, kesindir. Ama bizim bunu bilebiliyor olmamız mantıksal olarak zorunlu değildir. Yani ben zorunlu, cevap zorunlu olarak doğru diye ben de cevabı zorunlu olarak bilebiliyor olmalıyım diye bir şey yok. Bunu aynı şekilde Tanrı için de diyebiliriz. Yani varlığı zorunlu olabilir ama bizim bunu biliyor oluşumuz zorunlu olmayabilir. Evet, bence böyle bir karşılık daha doğru bir karşılık olmuş oluyor. Genel olarak argüman bu şekilde. Eleştiriler duyduğumuz gibi bence her şeye rağmen güçlü olarak argüman ayakta duruyor ve çalışıyor. Ama sizin de söylemek istediğiniz, eklemek, çıkarmak, tartışmak istediğiniz, yeni bir pencere sunacağınız bir şey varsa yorum yoluyla ya da iletişim kanallarıyla benimle etkileşime geçebilirsiniz. Pekala, o zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.